Ironburg, Cebel Abi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 387, 97. Bölüm. Derken Şakrud'un hayatı esrarengiz bir şekilde altüst olmaya başladı. Bazen nutuk atarcasına çok yüksek sesle konuşuyordu.
''Yaştan tabii, yaşlılıktan.''
diyordu insanlar ona acıyarak. Bazen son derece önemsiz bir nedenle veya hiçbir neden olmadan büyük bir öfkeye kapılıyordu. Öyle durumlarda da insanlar yaşlılıktan diyordu. Bazen bir şey söylemesi gerektiği durumlarda bile uzun zaman sessiz kalıyordu. Ve insanlar yine yaşlılıktan diyordu. Bazen de sokak halkının dine küfür olarak sayacağı şeyler söylüyordu. O zaman da herkes bir parça endişeyle Allah beni yaşlılıktan esirgesin diyordu. Arif onu demirlerin arasından kaygıyla, şefkatle seyrediyordu. Bir gün ona bakarken kendi kendine eski püskü giysilerine ve pisliğine rağmen saygın bir adam dedi. Bu sokakta Kasım'ın döneminden sonra gerçekleşen çöküş adamın zayıf yüzüne işlemiş. Kasım'ın zamanında yaşamış olması, adaleti ve güveni tatmış olması onun en büyük talihsizliği. Vakfın gelirinden payını almış, Cebel Avi'nin adına başlanıp Kadri'nin emriyle durdurulan inşaatları görmüş. Aslında o fazlasıyla uzun bir hayat yaşamış, cesur bir adam. Derken Abatıf'ın geldiğini gördü, gözü iyileştiğinden yüzü kusursuzdu. Dikkatini babasından kızına verdi, gülümseyerek ona seslendi. ''Bir çay güzelim.'' Kız ona bardağını getirdi. Arif de kızın biraz durmasını sağlayabilmek için bardağı almadan önce konuştu. İyileştiğin için kutlarım seni. Sen bu sokağın gülüsün. Allah'a şükür ve sana, gülümsedi. Arif bardağı aldı. Parmaklarını bilerek kızın parmaklarına dokundurdu. Kız da geri gitti. Mutluluk içinde yürüyüşü Arif'in dokunuşunu kabul ettiğini ve bundan hoşlandığını gösteriyordu. O nihai adımı atmak için bundan daha iyi bir zaman olabilir miydi? Cesaretten yoksun bir insan değildi. Ama o adımı atarsa Santuri'nin onunla görülecek hesabı olacaktı. Hepsi Şakru'nun suçuydu. Kızını Santuri'nin karşısına çıkarmayacaktı. Zavallı adam zamanla o kadar bitip tükenmişti ki el arabasını itemeyecek hale gelmiş, böylece o uğursuz kahve tezgahını açmıştı. Arif uzaktan gelen bir gürültü ve bağırışlar duydu. Herkesin Cemaliye'ye doğru baktığını gördü. Kısa sürede bir at arabası göründü. Üzerinde şarkı söyleyen ve el çırpan kadınlar vardı. Aralarında da hamamdan gelen bir gelin. Çocuklar tezahürat yaparak arabaya doğru koşup Cebel'e doğru yol alan arabanın yanlarına tutunmaya başladılar. Tiz zılgıtlar, bağırışlar, selamlaşmalar ve müstehcen fısıldaşmalar havayı doldurdu. Şakrun kızmış gibi ayağa fırladı. ''Saldırın!'' diye gürledi. ''Saldırın!'' Abatıf hemen koştu, onu yerine oturttu. Yarı endişeyle, yarı şefkatle sırtını sıvazladı. Arif adamın rüya mı gördüğünü yoksa hayal mi kurduğunu merak etti. Yaşlılıktan daha kötü bir şey olabilir miydi? Bu durumda Cebel abi nasıl hala yaşıyor olabilirdi ki? Adamın sakinleşmesini seyretti. Sonra da ona usulca, ''Şakrun, siz Cebel abiyi hiç gördünüz mü?'' diye seslendi. ''Salak!'' dedi Şakrun ona bakmadan. ''Cebel abinin Cebel'den bile daha önce konağına kapandığını bilmiyor musun?'' Arif güldü, Avatıf'la gülümsedi. ''Allah sana uzun ömür versin Şakrun'' dedi Arif tatlılıkla. ''O da hayatın bir değerinin olduğu zamanlarda kıymetliydi.'' diye bağırdı Şakrun. Avatıf Arif'in bardağını almaya geldi ve ona ''Onu rahat bırak, geceleri bir saat bile uyumuyor.'' diye fısıldadı. ''Kalbim seninle'' dedi Arif yüreğinden gelerek. Sonra da kız uzaklaşmadan ''Ona benden ve senden söz etmek isterim.'' diye ekledi. Avatıf parmağıyla onu uyarıp oradan ayrıldı. Arif de soğanı saklama oyunu oynayan çocukları seyrederek kendini teselli etmeye çalıştı. Birdenbire Santuri göründü. El Kasım mahallesinden geliyordu. Arif de içgüdüsel olarak geri çekildi. Neden buraya gelmişti? Arif Rıfat mahallesine taşınmasının kısmet olduğunu düşündü. Böylece koruyucusu Agak'tı. Hediyelere bu kadar kendini kaptırmış olan Agak. Çete lideri yaklaştı, Şaklun'un kahve tezgahının önünde durdu, Avatıf'ın yüzüne dikkatle baktı. ''Kahve, şekersiz'' dedi. Bir pencereden bir kadın kahkahası duyuldu. Başka bir kadının da "Kasım'ın çeteliğleri neden kahve içmeye bu dilencinin tezgahına geliyor acaba?" diye sorduğu duyuldu. Santuri her şeye kayıtsız görünüyordu. Avatıf ona bir fincan kahve uzattı. Arif'in de kalbi göğsünde tekledi. Çete lideri kahvenin soğumasını beklerken kıza altın dişlerini gösteren utanmaz bir sırıtışla baktı. Arif mukaddam dağını alıp adamın kafasına indirmek istediğini düşündü. Santuri kahvesini yudumladı. "Çok lezzetli, o güzel ellerinle yapılmış," dedi. Kız gülümsemeye de kaşlarını çatmaya da çekiniyordu. Şakrum korkarak ona baktı. Çete lideri Avatıf'a 5 kuruş verdi. Avatıf da para üstü vermek için elini cebine attı ama adam onu beklemedi. Herhangi bir şey istiyor gibi bir hali de yoktu. Kasım kahvehanesine geri döndü. Avatıf'ın kafası karışmıştı. "Git bu," dedi ona Arif pısık bir sesle. "Para üstü ne olacak?" diye sordu kız. Bitkinliğine rağmen Şakrun yerinden kalktı, parayı aldı ve kahvehaneye gitti. Kısa bir süre sonra geri gelip yerine oturdu. Gülmeye başlayınca kızı yanına geldi. "Bu kadar güldün yeter," dedi kız telaşla. Şakrun tekrar ayağa kalktı, sokağın sonundaki Cebel Avi'nin konağına dönerek "Cebel Avi!" diye bağırdı. "Cebel Avi!" Bütün binaların pencerelerinde ve kapılarında, bodrum katlarında ve kahvehanelerde bulunan herkes gözlerini ona dikti. Çocuklar ona doğru koştu, köpekler bile ona baktı. "Cebel abi!" diye bir kez daha bağırdı Şakrun. "Daha ne kadar sessiz kalacaksın, daha ne kadar gizleneceksin. Emirlerin görmezden geliniyor, paraların boşa harcanıyor. Torunların soyulurken sen de soyuluyorsun Cebel abi!" "Yaşasın!" diye bağırıştı çocuklar ve büyüklerin çoğu gülüştü. Ama yaşlı adam bağırmaya devam ediyordu. "Cebel abi, beni duymuyor musun? Bize ne olduğunu bilmiyor musun? İdris'i neden cezalandırdın? İdris bile sokağımızın çete liderlerinden binlerce defa daha iyi birisiydi Cebel abi!" O anda Santuri kahvehaneden çıktı. "Dikkatli ol yaşlı bunak!" Şakrun kızgınlıkla ona döndü. "Allah seni kahretsin aşağılık adam." İnsanlar endişeyle fısıldaşmaya başladı. Şakrun'un işi bitti. Öfkeden gözü dönen Santuri Şakrun'a yaklaştı. Başının yan tarafına bir yumruk attı. Yaşlı adam sendeledi. Yere yuvarlanmak üzereyken Avatıf onu yakaladı. Santuri kızı görünce sandalyesine geri döndü. "Gel eve gidelim baba," dedi kız ağlayarak. Arif ona katılarak adamı tutmasına yardımcı oldu ama Şakrun güçlükle onları kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Nefes nefeseydi, herkes ciddileşti. "Suç senin Avatıf," dedi pencerelerden birinden bakan bir kadın. "Onun evde kalması gerekirdi." "Elimden ne gelirdi?" diye sordu ağlamaya devam eden Avatıf. "Cebel abi," dedi zayıf bir sesle Şakrun. "Cebel abi." 98. bölüm. Daha şafak sökmemişti ki uzun bir feryat sessizliği böldü ve herkes Şakrun'un öldüğünü anladı. Bu sokakta alışılmadık bir durum değildi. "Allah cezasını versin," dedi Santuri'nin adamları. "Hep saygısız biriydi. Onu öldüren kendi saygısızlığı oldu." "Şakrun öldürüldü," dedi Arif Hanaş'a. "Bu sokaktaki bir sürü insan aynı şekilde öldürüldü. Katiller suçlarını gizleme zahmetine girmiyor, kimse de şikayet etmeye cesaret edemiyor. Tek bir tanık yok ki." "Bu korkunç bir şey," dedi Hanaş nefretle. "Buraya neden geldik?"
"Burası bizim sokağımız.
Annemiz buradan ayrıldı, burası onu mahvetmişti. Burası lanetli bir sokak. Burası da burada yaşayan herkes de lanetli."
"Ama burası bizim sokağımız," diye ısrar etti Arif.
"Sanki hiç işlemediğimiz suçların cezasını çekiyoruz."
"Buradan vazgeçmek suçların en büyüğü olur."
"Ama dağda yaptığımız şişe denemesi başarısızlığa uğradı," dedi Hanaş umutsuzca.
"Ama gelecek sefer başarılı olacak."
Şaklu'nun tabutunun arkasında sadece Avatıf'la Arif yürüdü. Binanın önünde bir tek ikisi toplanmıştı. Sihirbaz Arif'in cenazeye katıldığını gören herkes buna çok şaşırdı ve bu çılgın sihirbazın tuhaf cüreti konusunda fısıldaştı. Daha da tuhafı El Kazım mahallesinden geçerlerken Santuri'nin cenaze alayına katılması oldu. Üstelik de o kadar büyük bir küstahlıkla yaptı ki bunu. Yüzünde en ufak bir utanç izi yoktu. Hatta Avatıf'la konuştu. Allah sana babandan daha uzun ömür versin Avatıf. Arif adamın bu söyledikleriyle başka bir konuyu açmak istediğini hissetti. Bu arada cenaze alayı göz açıp kapayana kadar değişime uğramıştı. Çünkü korkularından alaya katılamayan ne kadar komşu ve tanıdık varsa hepsi aceleyle koşup gelmişti. Cenaze alayı artık sokağın tamamını doldurmuştu.
Allah sana babandan daha uzun ömür versin Avatıf diye tekrar etti Santuri.
Avatıf ona tehditkar bir şekilde baktı. Önce adamı öldürüyorsun sonra da cenazesinde yürüyorsun.
Buna benzer bir şey bir zamanlar Kasım'a da söylenmişti dedi Santuri. Herkesin duyacağı kadar yüksek bir sesle. Allah birdir deyin diye kızgın seslerden oluşan bir koro Avatıf'ı sıkıştırdı. Ölüm Allah'ın emridir.
Babamın ölümü senin elinden oldu diye bağırdı Avatıf.
Allah seni affetsin Avatıf dedi Santuri. Eğer ona gerçekten vursaydım hemen oracıkta ölürdü. Aslında ben ona vurmadım, onu sadece sinirlendirdim. Herkes buna tanıklık edebilir.
Etraftakiler söylediklerini teyit etmek için birbiriyle yarıştılar.
O sadece onu heyecanlandırdı, ona dokunmadı bile. Yalan söylüyorsam iki gözüm önüme aksın.
Allah intikamımı alacak diye bağırdı Avatıf.
Allah seni affetsin Avatıf dedi Santuri nesiller boyu kullanılacak bir doyime konu olacak bir hoşgörüyle.
Arif Avatıf'ın kulağına eğildi neredeyse fısıltıyla. Bırak cenaze alayı huzur içinde devam etsin dedi. Ansızın Santuri'nin adamlarından Adat adlı biri Arif'i tokatladı ve ona bağırdı.
Seni helada peydahlanmış herif aralarına girmeni kim söyledi sana?
Arif şaşkınlık içinde ona doğru döndü. Öncekinden daha da şiddetli bir tokat yedi. Başka bir adam ona bir tokat daha attı, bir üçüncüsü yüzüne tükürdü. Dördüncüsü onu yakasından yakaladı ve beşincisi o kadar şiddetli bir şekilde itti ki sırt üstü yere yuvarlandı. Altıncı bir adam da onu tekmeledi.
''Kızın yanına gidersen mezara gömüleceksin.'' dedi.
Arif şaşkınlık içinde yerde kaldı, sonra kendini topladı, sancılar içinde yerden kalktı. Cellabiyesinin önünü ve yüzünü sildi, etrafına toplanan çocuklar, ''Buzağı sende dedi, bıçağı getirin.'' diye şarkı söylüyorlardı. Topallayarak öfkeden deliye dönmüş bir durumda bodrum katına döndü.
''Sana gitmemeni söylemiştim.'' diye omurdandı Hanaş onu görünce, ''Kes sesini.''
''Pişman olacaklar.'' diye bağırdı Arif. Öfkeyle sabrı taşmıştı.
''Lütfen o kızı unut.'' dedi Hanaş. Yarı şefkatli, yarı kararlıydı sesi. ''Unutmazsan ölürüz.''
Arif bir süre sessiz kaldı. Yere bakıyor, düşünüyordu. Başını kaldırdığında ürkütücü bir kararlılıkla yüzü ciddileşmişti.
''Düşündüğünden de erken evleneceğim onunla.''
''Delilikten başka bir şey değil bu.
Agat'la düğün alayına öncülük yapacak.''
Üzerine alkol döküp kendini ateşe vermek de aynı şey bu.
Bu gece şişeyi çölde yine deneyeceğim.
Arif evde oturdu, günlerce dışarı çıkmadı ve Avatıf'la olan ilişkisini demirli pencereden devam ettirdi. Matem dönemi sona erdiğinde onunla gizlice binanın girişinde buluştu. Hemen evlenmeliyiz dedi içtenlikle. Kız Arif'in talebine şaşırmadı ama hüzünlü bir ifadeyle ''Kabul edersen başına dayanılmaz dertler açmış olurum.'' dedi. Sesi üzgündü.
''Agak bizim için bir davet vermeyi kabul etti. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun.'' dedi Arif kendinden emin bir tavırla.
Gerekli işlemler tam bir gizlilik içinde yapıldı ve her şey hazırlandı. Sokak halkı Şakru'nun kızı Avatıf'ın sihirbaz Arif'le evlendiğini ve onun evine taşındığını, El Rıfat'ın koruyucusu Agag'ın da nikaha tanıklık yaptığını son anda öğrendi. İnsanların çoğu hayretler içinde kaldı. Diğerleri de bu işin nasıl olduğunu, Arif'in buna nasıl cüret ettiğini, Agag'ın bu işe onay vermeye nasıl ikna edildiğini kendi kendine sorup durdu.
Ama bilenler şimdi olacaklardan kurtuluş yok dedi.
99. Bölüm. Santuri adamlarıyla El Kasım kahvehanesinde bir araya geldi. Bunu haber alan Agak da kendi adamlarıyla El Rıfat kahvehanesinde toplandı. Bu toplantıların farkında olan sokak halkı çok gerildi. Seyyar satıcılar, dilenciler ve çocuklar zaman kaybetmeden El Kasım ile El Rıfat mahalleler arasındaki bölgeyi boşalttılar. Dükkanlar ve pencereler kapandı. Santuri ile adamları sokağa çıktı, ardından Agak ile adamları da sokağa çıktı. Havada bir kötülük duygusu vardı. İğrenç koku etrafa yayıldı. Ortalığın alevler içinde bir cehenneme dönüşmesi için sadece ufak bir kıvılcım yeterliydi.
''Beylerimizin bu kadar kızmasına neden olan nedir?'' diye seslendi iyi niyetli bir adam bir damdan. ''Kan akmadan önce durup düşünün.''
Agak Santuri'ye dik dik baktı. Korku dolu sessizliği böldü.
''Biz kızgın değiliz. Kızgın olmamız için bir sebep yok.''
''Çok ileri gittiniz.'' dedi Santuri kaba bir şekilde. ''Hiçbir çete lideri senin yaptığına onay vermez.''
''Ne yaptım ki?''
''Bana meydan okuyan birisini korudun.'' dedi Santuri.
Ağzı da, gözleri de öfke saçıyordu.
''Adamın tek yaptığı babası ölen yalnız bir kızla evlenmek oldu. Ben Rıfat'la herkesin nikahına tanıklık ederim.''
''Adamın Rıfat ile hiçbir ilgisi yok.'' dedi Santuri mağrur bir ifadeyle. ''Kimse babasının kim olduğunu bilmiyor, kendi bile bilmiyor. Sen de babası olabilirsin, ben de veya bu sokaktaki herhangi bir dilenci de.''
''Ama şimdi benim bölgemde yaşıyor.
Tek yaptığı boş bir bodrum katını kiralamak oldu.''
''Ne var bunda?''
''Çok ileri gittiğini bilmiyor musun?'' diye bağırdı Santuri.
''Bağırma.'' dedi Agak. ''Horozlar gibi dövüşmemize gerek yok.''
''Belki de böylesi gerekli.''
''Başlatma beni.''
''Dikkatli ol Agak.''
''Kahrolasıca budala.''
''Baban kahrolsun.''
Herkes sopasını havaya kaldırdı ama haykırılan bir emir karşısında oldukları yerde durdular.
''Otanın!''
Başlarını sesin geldiği yere çevirdiler. Sokağın koruyucusu Sadullah, Rıfat'ın kalabalığı arasından gelip iki mahalle arasındaki bölgede durdu.
''Sopalarınızı indirin!'' dedi.
Bütün sopalar dua eden başlar gibi indi. Sadullah önce Santuri'ye sonra da Agak'a baktı.
''Söyleyeceklerinizi duymak istemiyorum. Şimdi sakince evlerinize dönün. Bir kadın için mi katliam yapacaksınız? Ne biçim erkeklersiniz siz?''
Adamlar sessizlik içinde dağıldı. Sadullah da evine döndü. Arif ile Avatıf bodrum katlarında oturuyorlar. Gecenin huzur içinde geçeceğine inanamıyorlardı. Yürekleri ağızlarında, yüzleri solgun, ağızları kupkuru dışarıda olanları dinliyorlardı. Sadullah'ın hükmedici, karşı konulmaz sesini duyduklarında Avatıf derin bir şekilde iç geçirdi. ''Bu ne biçim bir hayat?'' dedi. Arif Avatıf'ın yüreğini rahatlatmak istedi. Kendi şakağını işaret ederek ''Ben de Cebel gibi ve o sinsi şeytan Kasım gibi bununla çalışıyorum.''
Avatıf zorlanarak yutkundu. ''Güvende olacak mıyız?''
Arif onu kendine çekti. Keyiflenmiş görünüyordu.
''Keşke bütün çiftler bizim kadar mutlu olsa.''
Avatıf başını Arif'in omzuna dayadı, nefesini tuttu.
''Sence bu iş burada bitmiş midir?'' diye fısıldadı.
''Hiçbir çete lideri desteğinden emin olamaz.''
Avatıf başını kaldırdı. ''Onu biliyorum ama içimde bir yara var. O adamı ölü görene kadar da iyileşmeyecek.''
Arif onun kimi kastettiğini anladı. Düşünceli düşünceli gözlerine baktı. ''Senin için intikam bir görev ama kesin bir sonuç doğurmayacak. Güvendiğimiz tehdit altında. Santuri'nin bize saldırmak istediğinden değil bu. Sokağımızın tamamının güvenliği bütün çete liderlerinin saldırılarının tehdidi altında. Santuri'yi yensek bile yarın Agag'ın veya ertesi gün Yusuf'un bize düşman olmayacağını kim garantileyebilir? Ya herkes güvende olacak ya da hiç kimse.''
Avatıf hafifçe gülümsedi. ''Sen Cebel gibi mi olmak istiyorsun? Yoksa Rıfat ya da Kasım gibi mi?''
Arif kızın saçını öptü, karanfil kokusunu içine çekti ama cevap vermedi.
''Onları büyük babamız Cebel abi görevlendirdi.''
''Büyük babamız Cebel abiymiş.'' dedi Arif sinirlenmişti. ''Herkes sıkıntılı olduğu zaman Cebel abi diye bağırır, merhum baban gibi. Ama bizim gibi torunları duymadın mı hiç? Büyük babamızı hiçbir zaman görmedik. Ama kilitli konağının etrafında yaşıyoruz. Canilerin vakfını bu şekilde kötüye kullanmasına izin veren, bu konuda bir şey yapmayan, bir şey demeyen bir vakıf sahibi duydun mu hiç?''
''Yaşlılıktan öyle.'' dedi Avatıf içtenlikle.
Ben bu kadar uzun yaşayan birini de hiç duymadım dedi Arif kuşkuyla.
Mukattam pazarında bir adam varmış. Yaşı 150'den fazlaymış. Allah her şeye kadirdir.
Arif bir süre sessiz kaldı, sonra sihir de her şeye kadirdir.
Avatıf Arif'in kibrine güldü ve parmaklarını onun göğsünde gezdirdi. Senin sihrin gözleri iyileştiriyor.
Başka birçok şey de yapıyor.
Ne kadar ahmağız diyerek iç geçirdi kız. Sanki bizi tehdit eden bir şey yokmuş gibi bu sohbetin tadını çıkarıyoruz.
Arif kızın konuyu değiştirdiğini duymazdan geldi. Belki bir gün sihir çete liderlerinden kurtulmamızı, binalar kurmamızı, sokaktaki herkesin geçinecek duruma gelmesini sağlar.
Sence böyle bir şey kıyamet gününden önce olur mu? Diyerek güldü Avatıf.
Arif'in keskin bakışlı gözleri dalgınlaştı. Keşke hepimiz sihirbaz olsaydık.
Keşke, sonra devam etti Avatıf. Kasım'ın adalet sağlaması çok zaman almamıştı. Üstelik de senin sihrin olmadan.
Ve o adalet pek uzun sürmedi. Ama sihrin etkisi hiç geçmez. Sihri küçük görme bal gözlü güzelim. Sihir bizim aşkımız kadar güçlüdür. Benzer bir şekilde yeni bir hayat yaratır. Ama çoğumuz sihirbaz değilsek sihir de etkisini gösteremez.
O nasıl olacak peki diye şakalaştı Avatıf.
Arif cevap vermeden önce uzun uzun düşündü. Adalet sağlanırsa ve Cebel abinin şartları uygulanırsa olur. Çoğumuz ağır işlerden kendimizi kurtarabilir ve kendimizi sihre adayabilirsek.
Sihirbaz dolu bir sokak mı istiyorsun?
Avatıf hafifçe güldü.
Büyük babamız yatalak durumda ve işlerini ailesinden herhangi birine yaptıramıyorken 10 şart nasıl uygulansın?
Arif ona tuhaf tuhaf baktı. Neden biz ona gitmiyoruz?
Sen vekil Arjin evine girebiliyor musun diye sordu kız yine gülerek.
Hayır ama belki konağa girebilirim.
Bu kadar şakalaşma yeter dedi Avatıf Arif'in eline vurarak. Şimdi hayatta kalmaya odaklanalım.
Eğer şakalardan hoşlansaydım dedi Arif gizemli bir şekilde gülümseyerek, bu sokağa geri gelmezdim.
Arif'in ses tonu Avatıf'ı korkuttu, ona dehşet içinde baka kaldı. Söylediğinde ciddi misin diye bağırdı.
Arif sessizce ona baktı.
Seni konakta yakalarlarsa olacakları düşün.
Bir torunun büyük babasının evine gitmesinde bir tuhaflık mı var diye sordu Arif gayet sakindi.
Bana şaka yaptığını söyle. Allah'ım nasıl bu kadar ciddi durabiliyorsun? Ne kadar tuhafsın? Neden ona gitmek istiyorsun?
Onunla tanışmak tehlikeye değmez mi?
Burada sadece konuşuyorduk. Bu iş nasıl böyle korkunç bir gerçek halini aldı?
Arif Avatıf'ı sakinleştirmek için kızın avucunu ovuşturdu. Bu sokağa geri geldiğimden beri kimsenin düşünemediği şeyleri düşünen tek kişi benim.
Neden hayatımızı şu andaki gibi sürdürmüyoruz?
Keşke ama bizi bu şekilde yaşatmayacaklar ve bir erkeğin başının çaresine bakması gerekir.
O zaman bu sokaktan kaçalım.
Sihrim varken neden kaçayım ki?
Arif Avatıf'ı şefkatle kendine çekip sıkıca sarıldı. Onun omzunu okşadı.
Konuşacak çok fırsatımız olacak dedi. Şimdi dinlen.
40. ayrımın sonu. Sayfa 397.